İkinci ayrım, sayfa 11. Savaş gelinleri Helen Bryan. Giriş. 1995 baharı. Mayıs başlarında bir akşam Atlanta Havaalanı'nın giden yolcu salonunda gezi organizatörü Alice Osborne Lightfoot herkese gülümsedi ve "Selam, bu akşam herkes nasıl?" dedi. Bir yandan da Londra'ya gideceklerin listedeki isimlerini kontrol ediyordu. Okul zamanlarında ezberlediği Canterbury masallarının giriş mısrası aklında dönüp duruyordu. Baharda bütün halk hacca gitmek ister diyen kısmı. Hala da gitmek istiyorlar, artık yolcular çıkma sebeplerimiz farklı olsa da diye düşündü Alice. Alice uçağa binen son kişiydi. Dikkatli bir şekilde ağır, eski moda bir çantayı başının üstündeki bagaj bölmesine kaldırdı ve ekonomi sınıfındaki bir grup yaşlı kadının arasındaki koltuğuna oturdu. Kadınlar Avrupa'da hizmet veren Joe Lightfoot'un 8. Hava Kuvvetleri Birliği'nin kalan üyelerinden 1941'de bir araya gelen ve Georgia, Tennessee, Alabama bölgesinden üniversite arkadaşlarının eşleriydi. Sağlığı el verenler Avrupa Zafer Günü'nün 50. yıl dönümü ve tehlikeli gündüz görevlerinde B-17 ve B-24'leri Almanya üzerinde uçurdukları Norfolk'taki eski Hava Kuvvetleri birliklerinin buluşması için İngiltere'ye seyahat ediyordu. Alice geziyi organize etmek için gönüllü olmuştu ve Britanya'da doğduğu ve doğal olarak sorumluluk alma eğiliminde olduğu için diğer kadınlar onu lider olarak görüyorlardı. Kalkıştan sonra hanımlar ayakkabılarını çıkardılar, rahatladılar ve Güneylilerin ziyaret dediği sohbete başladılar. Akşam yemeği eşliğinde aileleri hakkında konuştular ve lekeli elleriyle torunların fotoğraflarını koridor boyunca elden ele geçirdiler. Alice'a tekrar ve tekrar bahse girerim, eve gitmek için sabırsızlanıyorsundur canım dediler. Oradan ayrıldığından beri İngiltere'nin ne kadar değiştiğini merak ediyorum. Ev tatlım, Alice'in evi Atlanta'da, o 50 yıldır Amerika'da yaşıyor. Alice'in arkadaşı Rosen bir yanındaki koltuktan itiraz ediyordu. Kesinlikle öyle. Joe ve çocuklar için bu kadar çok çalışıp bu seyahati organize ettikten sonra buluşmaya katılmayıp bizimle akşam yemeğinde olamaman çok yazık. Ama eski arkadaşların seni gördüklerine sevinecektir. Arayı kapatmak istediğin bir sürü şey vardır dedi arkasındaki koltuktan bir hanım. Alice yıllar boyunca konuşmasına işlemiş Kuzey Georgia aksanıyla "Ah evet, ben de onları görmekten memnunluk duyacağım" dedi. "Ah evet" diye kendi kendine tekrarladı. Gerçekten de arayı kapatması gereken birçok şey vardı. Alice işten kaytaran bir insan değildi. Üstelik Elsie'nin Francis hakkında yazdığı onca şeyden sonra geri dönmek onun için vazife olmuştu. Uçuşun ilerleyen saatlerinde kadınlar uçağın diğer ucundaki şamatayı görmezden geldiler. Eşleri viskileri ard arda deviriyor, birbirlerine savaş zamanı hikayeleri anlatıp terbiyesiz şakalar yapıyor ve hosteslere "şekerim" derken kalçalarını elliyorlardı. Akşam yemeğinden sonra bazı hanımlar Alice de dahil el işlerini veya örgülerini çıkardılar, diğerleri de uyumayı denedi. Sonunda Alice de esnemeye başladı. Örgüsünü bırakıp tepe lambasını kapadı ve hava yolunun verdiği yolcu çantasından çıkardığı uyku maskesini taktı. Alice'in uçağa iniş yaparken bir başka Londra uçağı da Ben Gurion Havaalanı'ndan kalkmıştı. Neredeyse gece yarısı olduğu için kabin ekibi yemeği hızla servis etmiş ve kabin içi lambalarını kısmıştı. Kısa süre sonra Tanny Zayman'ın genç torunları her iki tarafındaki koltuklarda uyuyakaldı. Claim ve Şifra Tel Aviv'den ayrılırken favori müzik gruplarının isimlerinin basılı olduğu ince tişörtler giymişti. Şimdi ise uçak soğuktu. Tanny hosteslerden battaniye istedi ve birini kip pahsı başından hafifçe kaymış, ayakları koridora uzanmış çayımın üzerine örtüp diğerini de kız kardeşinin üzerine bıraktı. Dipnot, kippah, Musevi erkeklerin kullandığı küçük takke. Tanny torunlarının uyurken ne kadar tatlı göründüklerini düşündü ama kendi düşünceleri karmaşa içindeyken onların klasik kardeş didişmelerine bir ara vermiş olmalarından da memnundu. Cromars Priors'a dönme düşüncesi uykuya dalmasına engel oluyordu. Karanlık koridorda bir bebek ağlaması duyuluyordu. Ses eski isimsiz paniğini tetiklerken Tanny koltuğunda kımıldandı. Paniklemesi için bir sebep yoktu. Gözlerini kapadı ve derin, sakinleştirici bir nefes aldı. Elsie'nin mektubunu Bruno'nun hastane yatağının yanında otururken açmıştı. Açar açmaz Tanny ve Bruno için İngiltere'ye bir davet ve birinci sınıf uçak biletleri yere düşmüştü. Zarfın içinden düşenlerin ne olduğunu anlayınca hayır diye haykırmıştı. Bunca zaman sonra bile bırak o kasabayı, İngiltere'ye bile dönme düşüncesi eşi Bruno'yla olsa bile midesini bulandırıyordu. Üstelik yakın zamanda geçirdiği kalp ameliyatı nedeniyle Bruno için seyahat imkansız hale gelmişti. Bağırışı eşini uyandırmış, bu nedenle mektupta yazanları söyleyivermiş, sonra o hastanedeyken hiçbir yere gitmeyeceğini söyleyerek titrek bir sesle itiraz etmişti. Yastıklara dayanmış Bruno solgundu ve seruma bağlıydı. Sessizlik içinde dinlenmesi gerekiyordu. Onun yerine kendisine çalışmayı yasaklayan hemşirelerden gizlice içeri sokulan kitaplar, kağıtlar ve üniversite işleriyle çevrilmişti. Gözlüğünün üzerinden ona delici bakışlarından biriyle bakmıştı. Tanny'nin bilmediği bir şey biliyormuş gibi bakışından hep rahatsız olsa da anlık rahatsızlık duygusu Bruno elini okşayınca geçmişti. Sonra elini tutmaya devam edip yapılacak doğru şeyin ne olduğunu düşünmeye başladı. Doktorlar Bruno'ya çoğu kadının doğum sonrası depresyon geçirdiğini söylemişti. Her ne kadar 1940'larda bu durum çok bilinmese de Tanny'nin yıllar önce İngiltere'deyken dünyayı getirdiği bebeğinin doğumundan ve ölümünden sonra yaşadığı amnezi doğanın onu koruma biçimiydi. Bu sıkıntılı dönem dışında bir eş, sonra anne ve büyük anne olarak mutlu ve tatmin edici bir hayat yaşamıştı. Şimdi de üniversitenin yakınında ışık, kitap ve modern İsrail işi eşyalarla dolu evlerinde yaşıyor, günlerini hastanede gönüllü çalışıp arkadaşları ve bahçesiyle kendisini meşgul ederek geçiriyordu. Bruno, Elsie'nin davetini kabul etmesinin güvenli olduğunu düşündü. Ve biliyorum düşünmesi zor ama aradan ne kadar uzun zaman geçmiş olsa da arkadaşlarına karşı sorumluluğunu düşün. Elsie'nin Francis hakkında söylediklerine bakılırsa oraya gitmek zorundasın. Ama yalnız olmana gerek yok. Neden benim biletimi bozup yanına iki ufaklığı almıyorsun? Bir süreliğine benim için endişelenmeye bir ara vermelisin. Birkaç ay sonra Şahim askere gidecek. Ablaları ve abileri yüzünden Şifra ve Şahim'in hiçbir zaman seyahat etmeye yetecek paraları olmadı. İngiltere'ye seyahat etmekten nasıl zevk alacaklarını düşünsene. Git çocukları al, eski arkadaşlarını gör. Sonra Londra'da bir hafta geçirin. Çocukları müzelere ve tiyatroya götür. Bırak sokak pazarlarında takılsınlar. Şifra'nın dediğine göre gençler böyle diyormuş. Hatta onları Oxford'a götürüp eski okulumu gösterebilirsin. Benim eskiden yaptığım gibi sandala binip nehirde dolaşabilirler. Biraz alışveriş yap, keyfini çıkar dedi. Bruno'nun bakışları dizüstü bilgisayarına geri döndü. Akademik bir makale yazıyordu. Ayrıca benim için Londra'daki Foyle'a gidebilirsin. Burada bulamadığım kitapların listesi uzun ve... Ama Bruno, gitmek istemiyorum. Seni burada bırakmayı düşünemiyorum bile. Söz konusu bile olamaz. Yani bana bakacak yeterli insan yok mu? Biri çıkıyor, ikisi içeri giriyor. Tanrı'ya şükür ameliyat iyi geçti, sorun yok. Ve hastane beni öldürmezse birkaç hafta içinde taburcu olacağım. Doktorlar, öğrenciler, hemşireler. Tüm bu insanların kim olduğunu ancak Tanrı bilir. Sabah akşam demeden geliyorlar. Ya istemediğim korkunç yiyecekler getiriyor ya da nihayet uykuya dalabilmişken kan basıncımı kontrol etmek için beni uyandırıyorlar. Kitap okumak istediğimde fizik tedavi uzmanı geliyor. Sorma. Bana öyle bakma, şaka yapıyordum. Her şey yolunda canım. Git hadi. Elsie'yi bizzat arayıp ona geleceğini söyleyeceğim. Yanağını okşadı, sonra gözlüğünü yukarı itti ve makalesine döndü. Dolayısıyla Tanny daveti tereddütle kabul etti ve son anda fikrini değiştirmemek için torunlarını da davet etti. Onları hayatta hayal kırıklığına uğratamazdı. Fakat artık yoldaydı. Karanlıkta uyanık ve yalnızdı, endişeleri geri dönmüştü ve görünmeyen bebeğin koridor boyunca duyulan ağlamasıyla daha da artıyordu. Tam o anda 15 yaşındaki Şifra kahverengi gözlerini açtı. Büyük annesine gülümsedi ve başını Tanny'nin omzuna yasladı. Londra'ya gittiğimiz için çok heyecanlıyım Bobby. Dipnot Bobby, büyük anne için kullanılan sevgi sözcüğü. Okuldaki en iyi arkadaşım Rachel gitti ve Rocky Horror Picture Show'unu seyretti. Mükemmel olduğunu söylüyor. Büyük babama anlattım ve sekreteri büyük babamdan bana sürpriz bir hediye olarak bilet aldı. Cep harçlığımı biriktirdim. Böylece Camden Lock'ta alışverişe çıkabilirim. Rachel bana en iyi tezgahların nerede olduğunu söyledi ve Emma'nın doğduğu yeri de göreceğim. Ve gözleri cümlesinin yarısında kapandı hem de bebek ulur gibi ağlamasına rağmen. Şifra'nın yumuşak kıvırcık saçları Tani'nin yanağını gıdıklıyordu. Büyük ailesinin en küçüğüydü ve geçen yıl boy atıp çocukluk kilolarını vermesine rağmen Tani hala onu bebek olarak görüyordu. Tani trenden inip Crowmarsh Priors'ı ilk kez gördüğünde Şifra'dan biraz daha büyüktü ve tatil için gitmemişti. Evliydi ve anne olmak üzereydi. Rock müziği seven ve rock tişörtleri olan bilekleri gençlerin birbirine verdikleri, rengarenk arkadaşlık bileklikleriyle dolu Şifra kadar kaygısız bir genç olabilmiş miydi? Bruno haklıydı. Bu geziyi arkadaşı Francis için yapmak zorundaydı. Yıllar önce arkadaşları olmadan ne yapardı? Etrafındaki insanlar şimdi esniyordu ve doğrularak bacaklarını esnetiyorlardı. Uçuş görevlileri çay ve meyve servis ederek koridorda geziniyorlardı. Kısa süre sonra kaptan Gatwick'e inişe geçtiklerini duyurdu ve torunları başlarını çevirince M23 otobanındaki sabah trafiğinin üzerinde uçarken İngiltere'yi ilk defa gördüler. Uçağın gölgesi bir anda direksiyonunda takmış takıştırmış minyon bir kadının oturduğu büyük gümüşü bir Mercedes'in üzerine düştü. Mercedes otoyolda Sussex'e doğru kamyonların arasında makas atarak pervasız hızla ilerliyordu. Grubun üçüncü üyesi Lady Carpenter kısa topuklu mor ayakkabısıyla gaz pedalına hırsla basıyordu. Ailesinin can sıkıcı ısrarlarına rağmen arabayı kullanmakta ısrar etmişti. Oysa 70 yaşındaydı ve direksiyon hakimiyeti eskisi gibi değildi. Ancak eşinin ölümünden bu yana aile servetinin kontrolü kendisindeydi ve aklına estiği gibi hareket ediyordu. Grubun dördüncü üyesi çoktan Crowmarsh Priors'taydı. O kadar uzun süredir oradaydı ki onun aslında nereden geldiğini bilen kişi sayısı bir elin parmaklarını geçmezdi. Bu birkaç kişi halen New Orleans'ta yaşayan ve yıllar önce Evangeline Fontaine'le Fransız manastırında kalmış beyaz saçlı dullardı. Şimdi bir zamanlar Fontaine malikanesi olan eski bir evin verandasında sallanarak öğleden sonralarını geçirirken Fontaine'lerin dara düşüp orayı satmak zorunda kalmadan önce Evangeline'in sosyeteye takdimi için düzenlenen balo gecesi de dahil olmak üzere 50 yıldır tartıştıkları şeyleri konuşuyorlardı. Yıllardır ailenin mülkü olan bir yerin bu hale gelmesi çok yazık. Savaşla beraber olanlar oldu ve tüm paralarını kaybettiler. Evangeline kaçtıktan sonraydı. Evangeline Fontaine'in kaçması bir skandal olmuştu ve hala da öyleydi. Doğru, savaştan hemen önce. Beraber kaçtığı oğlanın adını unuttum. Kimse onun ya da ailesinin nereden geldiğini bilmiyordu. Ona ne olduğunu merak ediyorum dedi işlerinden biri. Bunun eski ailelerden birinin başına gelmesi şoke edici bir şeydi. Diğerleri de başlarını sallayarak onayladılar. Ama Fontaine'ler dedikoduları sona erdirdi ve o zamandan beri Evangeline'i gören olmadı. Artık ölmüştür diye düşünüyorum dedi sonunda yaşlı kadınlardan birisi. Sanırım öyle dedi bir başkası. Tanıdığımız çoğu kişi öldü. Crowmarsh Priors'ta Evangeline Fontaine Fairfax çimenlik park alanında duran bir yemek şirketi kamyon filosu yüzünden uyandı. Çok geçmeden genç ve neşeli Avustralyalılar yol gösterip selamlaşıyorlardı. Kamyonların kasaları açıldı ve çadır direkleri indirilirken gürültü çıkardı. Evangeline yatak örtülerini itti ve mavi damarlı ayaklarına terliklerini geçirmek için uzandı. Yıpranmış saten sabahlığını giydi ve perdeleri açıp parlak gün ışığının altında kanala doğru gözlerini kısarak baktı. Şifon yerin üzerinde duran Elsie'nin mektubuna bir göz attı. Mektup bir dizi kararmış gümüş çerçeveli fotoğrafın arasında duruyordu. Denizci üniformalı merhum kocasının, oğulları Andrew'nun bebekken sonra da üniversite mezuniyet fotoğrafına baktı. Sonuncusunda da Andrew eşi ve çocuklarıyla Melbourne'daki evlerindeydi. Sapına P kazınmış fil dişi sırtlı saç fırçasını aldı ve yatak odasındaki sürahiden takma diş bardağına biraz şeri döktü. İkisini de alıp yatağına döndü ve oturdu.
Merhaba Loren, merhaba Richard, merhaba Francis. 50 yıl oldu ve şu savaş muhabbeti geçti gitti, üzgünüz diyorlar.
Orada olmayanlar böyle söylüyorlar en azından. Belki bugün bitiririz. Şerefe, dedi yüksek sesle.
Güneyli aksanı ağırlaşmış ve eskiden yumuşak olan sesi boğuklaşmıştı. Biraz şeri içti, sonra saçlarını taradı ve büyük gün yaklaşırken ne giyeceğini planladı.
Evet, hepiniz göreceksiniz.
Birinci bölüm. Grosmarsh Priors, Boxing Day 1937. 22 yaşındaki Alice Osborne gülümsediğinde güzel olduğu söylense de insanların kaya gibi dediği türden mantıklı ve sorumluluk sahibi bir kızdı. Grosmarsh Priors'ın eski papazı olan babası gibi uzun boyluydu. Yüz hatlarını, kahverengi saçlarını ve ukala havasını da ondan almıştı. Yıllar boyu süren hassas sağlık durumu nedeniyle güzelliği solan ve eşinin bir Doğu Sussex kilisesinden daha yüksek bir mercide yer almamasından dolayı hayal kırıklığına uğrayan annesine benzeyen hiçbir tarafı yoktu. Ciddi, vurdum duymaz bir tek çocuk olan Alice'in köyde birkaç arkadaşı vardı ve onlardan biri de kendisinden 2 yaş büyük ve tek çocuk olan Richard Fairfax'tı. Richard'ın babası da köy papazı gibi Cambridge'de okumuştu. Alice uzun öğleden sonralarını Richard ve dadısıyla geçirir, güzel havalarda Fairfax'ların bahçesinde oynardı. Ve yağmur yağdığı zamanlarda Richard'ın babasının şaraplarını sakladığı mahzende oyunlar icat ederdi. Rahip Osborne, Richard'a Latince ve Yunanca öğretirdi. Ve oğlan okula gönderildikten sonra Alice onu sadece tatillerde görmüştü. Eve geldiği her sefer daha yakışıklı görünüyordu ve ergenliğe girdiklerinde Alice'in hayran gözlerinde adeta bir tanrı olmuştu. Richard'ın yokluğu ve annesinin genellikle keyifsiz olmasıyla Alice'in en yakın arkadaşı ve sırdaşı babası olmuştu. Cumartesiler en mutlu günleriydi. Sussex sahilinde dolaşır, kimi zaman kıyı boyunca yürür ve papaz yardımcısının canlı hayal gücüyle yerel tarihi olan sevgisinin harmanlandığı geziler yaparlardı. Alice ona oralarda mevzi almış Roma lejyonlarının hikayelerini anlatarak Vikinglerin varmış olabileceği koyları ve 18. yüzyıl kaçakçılarının ipek, dantel ve brandi kaçırdıkları tünel ve mağara ağızlarını göstererek büyülerdi. Çay içmek için eve dönüş yolunda ise ikisinden biri kaçakçıların şarkısını söylerdi. Eğer gece yarısında uyanırsan ve bir atın nal seslerini duyarsan, gözlerini dört açma ya da sokağa bakma, onlara soru sorma, yalan söyleme. Duvarı izle tatlım beyefendiler giderken. Sonra sırayla kıtaları ezberden söyleyip ardından da nakarata eşlik ederlerdi. 5 ve 20 midilli, karanlıkta koşarlar, rahip için konyak, katip için tütün, bir lady için dantel ve bir ajan için mektuplar ve duvarı izle tatlım beyefendiler giderken. Çay içmek için papazın evine koşarken yarışırlar ve vardıklarında Alice, annesinin dinleniyor olması ihtimaline karşı kahkahalarını bastırmak zorunda kalırdı. Alice yatılı okula gönderildiğinde bu gezileri özlerdi. Tatil için eve geldiği zamanlarda daha az beraber dışarı çıkar oldular. Yavaş yavaş Alice annesinin cumartesi öğleden sonraları pazar günü ayin için sunağı hazırlama görevine, yani bayan Osborne'un bir papaz işinin görevlerindeki tek imtiyazını da devralmış oldu. Evine döndüğünde hala Richard'ı görüyordu ve onun yanındayken garip ve dili tutulmuş hissediyordu. Ancak Richard hiç fark etmemişti. O ve dul annesi Penelope, pazar ayininin ardından sherry içmek için eve gelip Alice'le sohbet ediyorlardı. Ve Richard ona yaşlı şey diye sesleniyordu. Sonra babası ondan kavalyesi diye söz edip nazikçe sataştığında Alice utanmıştı. Alice okuldan eve temelli döndüğünde papazın sağlığının devamlı hassas olan eşinden daha kötü durumda olduğu ortaya çıktı. Alice babasının tavsiyesini bir görev olarak yerine getirdi ve Brighton'da öğretmen olmak için eğitim gördükten sonra Grosmarsh Priors'taki anaokulu sınıfına öğretmen olup babasının hastalığı boyunca o vefat edene dek baktı. Bu sırada Richard Deniz Harp Okulu'na gitti ve Alice nihayetinde onun Londra'daki önemli birinin yanına donanma ateşçisi olarak atandığını duydu. Penelope oğlunun kariyerine büyük bir ilgi duydu ve onunla ilgili her haberi Alice'e iletti. Richard donanmada yükseldikçe Alice'in dünyası küçüldü. Babasının ölümünden sonraki ilk Noel üzücü geçmişti. Bayan Osborne kederle "Noel'i kutlamazsak baban ne derdi bilmiyorum" dedi. Bir yandan da papaz evinin mahzenindeki son porto şarabını Alice'in pişirdiği Noel pastasının yanında içmeleri için bardaklara döktü. Şarabı içtiler ve pastayı kasvetli Aralık akşamında sessizlik içinde yediler. Masanın baş köşesi acı verici şekilde boş kalmıştı. Alice kelimelerle ifade edemeyecek kadar mutsuz hissederek yatağa gitti. İkinci ayrımın sonu. Sayfa 20.